43. ayrım.
Olaylar zincirini gözden geçirdikten sonra yapbozun kalan parçalarını bir araya getirmek artık o kadar da zor değildi. Mikael ve Lisbeth eşyalarını topladılar. Mikael Dirk Froude'yi aradı ve Lisbeth'le birlikte bir süre adadan ayrılacaklarını bildirdi ama yola çıkmadan önce kesinlikle Henrik'i görmek istiyordu. Mikael, Froude'nin Henrik'e neler anlattığını merak ediyordu. Avukatın sesindeki huzursuzluktan endişeye kapılmıştı. Froude bir süre lafa gebeledikten sonra Henrik'e yalnızca Martin'in araba kazasından bahsettim, dedi. Mikael arabasını Hedestad Hastanesi'nin önüne park ederken yeniden gök gürlemeye başlamış ve gökyüzü ağır bulutlarla kaplanmıştı. Ciselemeye başlayan yağmurun altında aceleyle hastaneye girdi. Henrik Wanger üzerinde sabahlıkla pencerenin yanında duran bir masaya oturmuştu. Kuşkusuz hastalık izleri vardı ama yaşlı adamın yüzüne biraz renk gelmiş ve kendini toparlamaya başlamıştı. El sıkıştılar. Mikael özel hemşireden bir süre kendilerini yalnız bırakmasını rica etti. ''Benden uzak durdun.'' Mikael başını salladı. ''Bilerek yaptım. Akrabaların buraya adım atmamamı istedi ama şimdi hepsi Isabella'nın yanındalar.''
''Zavallı Martin,'' dedi Henrik.
''Henrik, bana Harriet'in başına ne geldiğini bulma görevini verdin. Acı bir gerçekle karşılaşmamayı umuyordun.'' Yaşlı adam bir süre Mikael'e baktıktan sonra gözleri büyüdü. ''Martin, o da bu öykünün bir parçası.'' Henrik Wanger gözlerini kapadı. ''Şimdi bir şey sormak istiyorum,'' dedi Mikael. ''Evet, ne olduğunu hala bilmek istiyor musun? İçini acıtsa da, gerçekler tahmin ettiğinden çok daha kötü de olsa.'' Henrik gözlerini açıp uzun süre Mikael'e baktıktan sonra başını salladı. ''Her şeyi öğrenmek istiyorum. Sana verdiğim görev buydu.'' ''Tamam. Harriet'e ne olduğunu biliyorum. Ama yapbozun küçük bir parçası hala kayıp.'' ''Anlat.'' ''Hayır, şimdi olmaz. Daha dinlenmen gerek. Doktor krizi atlattığını söylüyor, iyileşiyormuşsun. Bana çocukmuşum gibi davranma. Henüz her şey olgunlaşmadı, yalnızca tahminlerim var. Gidip o son parçayı da bulacağım. Döndüğümde sana bütün öyküyü anlatacağım. Biraz zaman alabilir ama geri döneceğimi ve gerçeği öğreneceğini bilmeni istedim.'' Lisbeth motosikletini kulübenin güneş almayan tarafına çekerek üzerine brandı örttü. Sonra da arabaya Mikael'in yanına oturdu. Sağanak fırtınayla güçlenerek geri dönmüştü. Gavlin'in güneyine geldiklerinde yağmur şiddetini öylesine arttırmıştı ki Mikael önündeki yolu zor ayırt edebiliyordu. Ne olur ne olmaz diye direksiyonu bir benzinliğe kırdı. Kahve içerek yağmurun hafiflemesini beklediler. Stockholm'a akşam 7 civarında ulaşabildiler. Mikael, Lisbeth'i oturduğu apartmanın kapı kodunu verdikten sonra Stockholm'un merkezinde bıraktı. Mikael adım attığında dairesi ona biraz yabancı geldi. Lisbeth plakeyi ziyaret etmek için Sandy Biberk'e gitmişti. Mikael onu beklerken elektrik süpürgesiyle dairesinin tozlarını aldı ve biraz temizlik yaptı. Lisbeth gece yarısı geldi, daireyi köşe bucak inceledikten sonra pencerenin önüne dikildi ve uzun süre Slusen manzarasına baktı. IKEA'dan alınmış, gardırop ve kitaplıklarla yapılan bir paravanla ayrılmış olan yatak odasında soyundular ve birkaç saat uyudular. Ertesi gün 12 civarında Londra'nın Gatwick havaalanına indiler. Mikael, Hyde Park'ın hemen yanındaki James Oteli'nde yer ayırtmıştı. Daha önceki Londra seyahatlerinde kaldığı Bayswater'daki köhne otellerle karşılaştırılırsa James harika bir oteldi. Seyahat ve otel masrafları Dirk Froude'nin hesabından ödeniyordu. Öğleden sonra saat 5'te Lisbeth ve Mikael otelin barında içkilerini yudumlarken yanlarına 30 yaşlarında bir adam geldi. Neredeyse bütünüyle dazlak, sarı sakallı bir adamdı. Üzerinde çok bol duran bir ceket, kot pantolon ve yelkenci ayakkabısı vardı. Lisbeth'e bakarak "Wasp" dedi. "Trinity" dedi Lisbeth ve karşılıklı baş salladılar. Adam Mikael'in adını sormadı. Dışarı çıktılar. Volkswagen marka bir minibüste bekleyen iş ortağını "Bob the Duck" diye tanıttı Trinity. Minibüse sürmeli yan kapısından bildiler ve duvarlarına monte edilmiş portatif koltuklara oturdular. Bob, Londra trafiğinde seyrederken Wasp ve Trinity konuşmaya başladılar. Plake bir crash bang job'tan bahsetti. Telefon dinleme ve maillerin incelenmesi. Sanırım bunu çok çabuk ya da onun uygulayacağı baskıya bağlı olarak en fazla birkaç gün içinde ayarlayabilirsin. Lisbeth baş parmağıyla Mikael'i işaret etti. Başarabilir misiniz? Köpeklerin piresi var mı? Diye cevapladı Trinity. Anita Banger, Londra'nın kuzeyindeki nezih kenar semtlerinden St. Albans'ta oturuyordu. Minibüsü evin yakınına park edip beklemeye başladılar. Anita akşam 7 civarında eve geldi. Duş almasını, yemek yemesini ve televizyonun karşısına geçip oturmasını bekledikten sonra Mikael Anita'nın kapısını çaldı. Cecilia Banger'e ikiziymiş gibi benzeyen Anita kapıyı açtı. Yüzünde nazik bir soru işareti vardı. Merhaba Anita. Adım Mikael Blomqvist. Henrik Banger seni ziyaret etmemi rica etti. Sanırım Martin'in başına gelenleri duymuşsundur. Anita'nın yüzündeki şaşkın ifade yerini ihtiyata bıraktı. Mikael'in kim olduğunu çok iyi biliyordu. Cecilia Wanger'le sürekli haberleştiğine göre Mikael hakkında pek de iyi izlenimleri olmamalıydı. Ama Henrik Wanger adı onu Mikael'i içeri davet etmeye mecbur ediyordu. Onu oturma odasına aldı. Mikael etrafını inceledi. Oldukça zevkli döşenmiş bir odaydı. Şöminenin üzerinde Anders Dorn imzasını taşıyan bir taş baskı vardı. Sizi böyle zamansız rahatsız ettiğim için beni affedin ama yolum Londra'ya düştü işte. Aslında size telefonla ulaşmaya çalıştım. Anlıyorum. Sorun nedir? Cenaze törenine katılmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Ben ve Martin birbirimize çok yakın değildik. Ayrıca buradan ayrılamam. Mikael başını salladı. Anita Wanger 30 yıldır Hedestad'dan ayrıydı. Babası Hedibi adasına taşındıktan sonra neredeyse oraya adımını bile atmamıştı. Harriet Wanger'e ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Artık gerçekleri konuşmanın zamanı geldi Anita. Harriet? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Mikael onun sahte şaşkınlığı karşısında gülümsedi. Ailede Harriet'e en yakın olan sendin. O korkunç öyküyü anlatmak için sana başvurdu. Sen aklını kaçırmışsın. Belki de öyleyim, dedi Mikael usulca. Anita, sen o gün onun odasındaydın. Elimde kanıt olarak fotoğrafım var. Birkaç gün sonra Henrik'e vereceğim rapora bu fotoğrafı da ekleyeceğim ve o bu fotoğrafı görecek. En iyisi neler olduğunu bana anlatman. Anita Wanger ayağa kalktı. Hemen evimi terk et. Mikael de ayağa kalktı. Tamam, ama er ya da geç benimle konuşacaksın. Sana anlatacak hiçbir şeyim yok. Martin öldü, dedi Mikael üzerine basarak. Sen Martin'den hiç hoşlanmadın. Sanırım Londra'ya yalnızca babanın değil, Martin'in yüzünü de görmemek için taşındın. Bu da olup bitenlerden senin de haberdar olduğunu gösterir ve bu bilgiyi sana verebilecek tek kişi Harriet'ti. Sorun şu ki, sen bunları öğrendiğinde ne yaptın? Anita Wanger kapıyı Mikael'in yüzüne kapadı. Lisbeth, Mikael'in gömleğinin altına yerleştirdiği mikrofonu alırken mutlu bir gülümsemeyle kapıyı kapatır kapatmaz telefona sarıldık dedi. Avustralya'da bir yeri aradı, diyen Trinity kulaklıklarını çıkartıp minibüsün içindeki küçük çalışma masasına koydu. Bölge kodunu araştıracağım. Laptopunu açtı. İşte Northern Territory'nin kuzeyindeki Alice Springs'te Tennant Creek denilen bir bölgede şu numarayı aramış. Konuşmalarını dinlemek ister misin? Mikael başını salladı. Avustralya'da şimdi saat kaç? Sabahın 5'i. Trinity dijital kayıt cihazını çalıştırdı ve hoparlöre bağladı. Karşı taraf ahizeyi kaldırmadan önce telefon 8 defa çaldı. Aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Merhaba, benim. Ben sabah kuşuyum ama seni dün arayacaktım. Martin öldü. Arabasını bir kamyonun üzerine sürüp intihar etti. Bir süre sessizlik oldu. Sonra biri boğazını temizler gibi bir ses geldi. Bu daha çok iyi demiş gibi yorumlanabilirdi. Ama bir sorunumuz var. Henrik'in işe aldığı iğrenç bir gazeteci biraz önce beni ziyaret etti. 1966'da neler olduğunu merak ediyor, bir şeyler biliyor gibi. Bir sessizlikten sonra emredici bir ses duyuldu. Anita, şimdi telefonu kapat. Bir süre birbirimizi aramayalım. Ama neler olduğunu mektupla anlat, diyen ses telefonu kapattı. Akıllı kız, dedi Lisbeth hayranlık dolu bir sesle. Lisbeth ve Mikael saat 11 civarında otellerine döndüler. Resepsiyon görevlisinin yardımıyla Avustralya'ya giden ilk uçakları araştırdılar. Ancak ertesi akşam 19.05'te New South Wales üzerinden Canberra'ya giden uçaktan yer ayırtabildiler. Kısmet Salender ilk defa Londra'ya geliyordu. Sabah Tottenham Road'dan Soho'ya kadar yürüdüler. Old Campton Street'te bir kafeye oturup kafe latte içtiler. Saat 3'te çantalarını almak için otele döndüler. Mikael hesabı öderken telefonunu kontrol eden Lisbeth bir mesaj geldiğini gördü. Dragan Armanski onu aramamı istiyor. Lisbeth resepsiyondaki telefondan patronunu aradı. Biraz uzakta onu izleyen Mikael, Lisbeth'in yüzünün donduğunu fark ederek ona doğru yaklaştı. Ne oldu?
Annem ölmüş. Ben Stockholm'a gidiyorum.
Mikael çok mutsuz görünen Lisbeth'e sarıldı. Lisbeth iterek onu kendinden uzaklaştırdı. Otelin barına oturup bir kahve içtiler. Mikael, Avustralya biletlerini iptal edip onunla Stockholm'a dönmeyi teklif etti.
Hayır, dedi Lisbeth. Bu işin peşini bırakamayız. Sen Avustralya'ya gideceksin.
Otelin önünde vedalaştılar ve iki değişik havaalanına giden iki ayrı otobüse bindiler.